Ayrım 30.
Öğretmen. Heyecanla telefona cevap verdi. Alo. Öğretmen tanıdık Fransız aksanıyla Silas dedi. Sesini duymak beni rahatlattı. Bu güvenlikte olduğunuz anlamına geliyor. Silas da öğretmenin sesini duyduğu için rahatlamıştı. Aradan saatler geçmişti ve operasyon garip bir boyut kazanmıştı. Şimdi sonunda her şey yeniden normale dönmüş gibiydi. Kilit taşı bende. Öğretmen ona bu harika bir haber dedi. Remy seninle birlikte mi? Silas öğretmenin Remy'nin ismini kullanmasına şaşırmıştı. Evet, beni Remy kurtardı. Aynen ona emrettiğim gibi. Yalnız senin bu kadar uzun süre bağlı kalmana üzüldüm. Fiziksel rahatsızlıkların önemi yok. Önemli olan kilit taşının bizde olması. Evet, hemen bana gönderilmesi gerek. Zaman çok önemli. Silas sonunda öğretmenle yüz yüze gelmek için sabırsızlanıyordu. Evet efendim, şeref duyarım. Silas, onu bana Remy'nin getirmesini istiyorum. Remy mi? Silas hayal kırıklığına uğramıştı. Öğretmen için yaptığı bunca şeyden sonra ödülü ona kendisinin vereceğini zannediyordu. Öğretmen Remy'yi mi tercih ediyor? Öğretmen, hayal kırıklığını anlayabiliyorum dedi ama ne yapmak istediğimi tam olarak anlayamadığını görüyorum. Sesini alçaltarak fısıltıyla konuşmaya başladı. Kilit taşını senin bir suçlu yerine kendini Tanrı'ya adamış biri olarak getirmeni çok daha fazla isteyeceğime inanmalısın. Ama Remy'nin icabına bakılması lazım. Emirlerime itaatsizlik etti ve tüm çabalarımızı tehlikeye atacak büyük bir hata yaptı. Tüyleri ürperen Silas Remy'ye göz attı. Teobing'i kaçırmak planın bir parçası değildi ve onunla ne yapmaları gerektiği yeni bir sorun doğurmuştu. Öğretmen, sen ve ben kendimizi Tanrı'ya adamışız diye fısıldadı. Hedefimizden ayrılamayız. Telefon hattında uğursuz bir sessizlik oldu. İşte sadece bu sebepten ötürü kilit taşını bana Remy'nin getirmesini istiyorum, anlıyor musun? Silas öğretmenin sesindeki öfkeyi sezmiş ve daha anlayışlı olmayışına şaşırmıştı. Yüzünü göstermekten kaçınamazdı diye düşündü. Remy yapması gerekeni yaptı. Kilit taşını kurtardı. Silas anlıyorum diyebildi. Güzel. Kendi güvenliğin için sokaklarda dolaşma. Polis yakında limuzini aramaya başlar ve yakalanmanı istemiyorum. Opus Dei'nin Londra'da bir konuk evi var, öyle değil mi? Elbette var. Peki seni oraya kabul ederler mi? Kardeş olarak kabul ederler. O halde oraya git ve ortalarda görünme. Kilit taşını elime geçirdiğimde ve yeni sorunumla ilgilenmeye başladığımda seni arayacağım. Londra'da mısınız? Söylediklerimi yap. Her şey yoluna girecek. Peki efendim. Öğretmen şimdi yapması gerekenlerden üzüntü duyuyormuş gibi içini çekti. Remy ile konuşmamın vakti geldi. Remy ile Glödek'in hayatındaki son telefon konuşması olabileceğini hisseden Silas telefonu ona uzattı. Remy telefonu alırken bu zavallı keşişin kendisini bekleyen kaderden haberi olmadığını biliyordu. Öğretmenin amacına hizmet etmişti. Öğretmen seni kullandı Silas. Ve senin psikoposun bir piyondu. Remy yine de öğretmenin ikna gücüne hayrandı. Psikopos Aringarosa her şeye inanmıştı. Kendi hırsı gözlerini kör etmişti. Aringarosa o kadar hırslıydı ki her şeye inandı. Remy öğretmenden pek fazla hoşlanmasa da adamın güvenini kazandığı ve ona yardımcı olduğu için kendisiyle gurur duyuyordu. Maaşımı alnımın teriyle kazandım. Öğretmen dikkatle dinle dedi. Silas'ı Opus Dei konuk evine götür ve birkaç sokak ötede bırak. Oradan St. James Park'ına git. Parlamento'nun ve Big Ben'in yanında. Limuzini Horse Guard Parade'de bırakabilirsin. Orada konuşuruz. Bu sözlerin ardından bağlantı kesildi. 92. 1829 yılında Kral 4. George tarafından yaptırılan King's College'ın Parlamento'nun yanındaki İlahiyat Fakültesi kraliyetin bağışladığı arazinin üstündeydi. King's College'ın İlahiyat Fakültesi eğitim ve araştırmada 150 yıllık deneyime sahip olmakla birlikte 1982'de kurulan Sistematik Teoloji Araştırma Enstitüsü dünyadaki en gelişmiş ve elektronik açıdan en ileri düzeyde dini araştırma kütüphanelerinden birine sahipti. Langdon Sophie ile birlikte yağmurdan kurtulup kütüphaneye girerken hala titriyordu. Araştırma ana salonu tıpkı Teabing'in tarif ettiği gibiydi. 12 adet düz ekranlı bilgisayar birimi olmasaydı, Kral Arthur ile şövalyelerinin rahatça oturabileceği devasa bir yuvarlak masanın hakim olduğu sekizgen bir oda. Salonun arka tarafındaki danışman kütüphaneci iş gününü hazırlanmadan önce kendine bir fincan çay yapıyordu. Çayı bırakıp yanlarına doğru yürürken neşeli bir sesle İngilizce "Harika bir sabah" dedi. "Size yardımcı olabilir miyim?" Langdon "Teşekkürler." "Evet." diye cevapladı. "Benim adım Robert Langdon." Tatlı tatlı gülümsedi. "Sizi tanıyorum." Langton bir an için Fash'ın onu İngiliz televizyonlarında da göstermiş olmasından korktu ama kütüphanecinin tebessümü bunun tam tersini söylüyordu. Şöhretin getirdiği bu tür beklenmedik anlara hala alışamamıştı. Ama yine de onun yüzünü yeryüzünde tanıyabilecek biri varsa o da ilahiyat fakültesindeki kütüphaneci olabilirdi. Elini uzatan kadın Pamela Gettum dedi. Güler yüzlü ve akıcı bir sese sahip tatlı dilli bir kadındı. Boynundan sarkan çerçeveli gözlüğün camları oldukça kalındı. Langton memnun oldum dedi. Bu benim arkadaşım Sophie Nouveau. İki kadın birbirlerini selamlar selamlamaz Gettum hemen Langton'a döndü. Geleceğinizi bilmiyordum. Bunu biz de bilmiyorduk. Eğer sizin için fazla sorun yaratmazsa bazı bilgileri erişmek için yardımınızı rica edeceğiz. Gettum tereddüt ederek kımıldandı. Genellikle dilekçe ve randevu üzerine hizmet veririz. Üniversiteden birinin misafiri olmadığınız müddetçe tabii. Langton başını iki yana salladı. Korkarım haber vermeden geldik. Bir arkadaşım sizden övgüyle bahsediyor. Sir Lake Tebing. Langton onun ismini telaffuz ederken hüzünlü bir acı hissetti. İngiliz kraliyet tarihçisi. Gettum şimdi anlamışa benziyordu, güldü. Aman tanrım, evet. Şahsına münhasır biri, fanatik. Buraya her gelişinde aynı arama kelimelerini kullanır. Kase, kase, kase. Yemin ederim bu adam ölse de arayışından vazgeçmez. Göz kırptı. Zaman ve para imkanı insanın böyle lüksler edinmesine yardımcı oluyor. Ne dersiniz? Tam bir Don Kişot. Sophie bize yardım etmeniz mümkün mü diye sordu. Çok önemli. Gettum boş kütüphaneye göz attıktan sonra her ikisine birden göz kırptı. Şey, çok meşgul olduğumu iddia edemem öyle değil mi? Giriş yaptığınız müddetçe kimsenin fazla kızacağını zannetmiyorum. Ne yapmayı düşünüyordunuz? Londra'daki bir mezarı bulmaya çalışıyoruz. Gettum kararsız görünüyordu. Burada onlardan yaklaşık 20.000 tane var. Daha belirleyici bir şeyler var mı? Bir şövalye mezarı ama ismini bilmiyoruz. Bir şövalye. Bu seçenekleri önemli ölçüde azaltıyor. Daha az rastlanan türden. Sophie, aradığımız şövalye hakkında fazla bilgiye sahip değiliz dedi. Bildiklerimiz bundan ibaret. Şiirin yalnızca ilk iki satırını yazdığı kağıt parçasını ona uzattı. Dışarıdan birine şiirin tümünü göstermekte tereddüt eden Langton ile Sophie sadece şövalyeyi tarif eden ilk iki dizeyi paylaşmaya karar vermişlerdi. Sophie buna paylaştırılmış kriptoloji diyordu. Bir istihbarat ajanı hassas veriler içeren bir şifre bulduğunda kriptografların her biri şifrenin farklı bir bölümü üzerinde çalışırdı. Böylece şifre çözüldüğünde kriptografların hiçbiri deşifre edilen mesajın tümünü bilmezdi. Ama bu kez tedbir aşırıya kaçmış olabilirdi. Bu kütüphaneci şiirin tümünü görse, şövalyenin mezarını bulsa ve hangi kürenin kayıp olduğunu bilse bile ele geçirdiği bilgi kriptex olmadan değersizdi. Gettum bu ünlü Amerikalı bilginin gözlerinden çok önemli saydığı mezarı bir an evvel bulmak için acele ettiğini anlayabiliyordu. Yanındaki yeşil gözlü kadın da endişeli görünüyordu. Şaşıran Gettum gözlüklerini takarak kendisine uzattıkları kağıdı inceledi. Papa şövalye gömmüş Londra'da. Kutsal gazap cevap olmuş ona. Kadın misafirlerine baktı. Bu nedir? Bir çeşit Harvard leş avı mı? Langton'un attığı kahkahada zoraki bir hava vardı. Evet, onun gibi bir şey. Kendisine tüm hikayenin anlatılmadığını hisseden Gettum durdu. Yine de merakını uyandırmıştı. Dizeleri dikkatle düşündü. Bu dizelere göre şövalye tanrıyı öfkelendirecek bir şey yapmış ama bir papa onu Londra'ya gömme nezaketinde bulunmuş. Langton başını salladı. Herhangi bir çağrışım yapıyor mu? Gettum bilgisayarlardan birine doğru ilerledi. Hemen şimdi yapmıyor ama bakalım veri bankasından neler bulacağız. Geçen 20 yıl içinde King's College Sistematik Teoloji Araştırma Enstitüsü muazzam bir metin koleksiyonunu, dini ansiklopediler, dini biyografiler, düzinelerce lisanda kutsal yazılar, hikayeler, Vatikan mektupları, papazların günlükleri, insan dinine ait olarak nitelendirilebilecek her türlü yazı, dijital ortama taşımak ve kataloğunu hazırlamak için lisan çevirisi yöntemleriyle birlikte optik karakter tanıma yazılımını kullanmıştı. Artık bu geniş koleksiyon gerçek sayfalar yerine bitler ve baytlar formunda olduğu için verilerin tümüne birden ulaşmak çok daha kolaydı. Bilgisayar istasyonlarından birinin önüne yerleşen Gettum, kağıt parçasına göz attıktan sonra yazmaya başladı. Başlangıç olarak belirgin anahtar kelimelerle Boole'un taramasını başlatacak ve ne olduğuna bakacağız. Teşekkürler. Gettum birkaç kelime yazdı. Londra, Şövalye, Papa. Ara tuşuna bastığında aşağıdaki devasa ana bilgisayarın saniyede 500 megabayt hızla verileri tararken çıkardığı vınlamayı hissetmişti. Sistemden bu üç anahtar kelimeyi birden içeren tüm metinleri göstermesini istedim. İstediğimizden daha fazla sonuç çıkacaktır ama iyi bir başlangıç. Ekranda ilk sonuçlar belirmeye başlamıştı bile. Papa'yı resimlemek. Sir Joshua Reynolds'ın toplu portreleri. Londra Üniversitesi Yayın Evi. Gettin başını iki yana salladı. Aradığınızın bu olmadığı ortada. Sonraki sonuca indi. Alexander Pope'un Londra anıları. Yazarı G. Wilson Knight. Yine başını hayır anlamında salladı. Sistem çalışmaya devam ederken sonuçlar eskisinden daha hızlı dökülüyordu. Çoğu 18. yüzyıl İngiliz yazarı Alexander Pope'dan bahseden düzinelerce metin belirmişti. Din karşıtı, alaycı epik şiirlerinde sıkça şövalyelerden ve Londra'dan bahsetmişti. Gettin ekranın en altında yer alan nümerik kısma bir göz attı. Mevcut sonuçları ve taranmayan veri alanından çıkabilecek sonuçların yüzdesini hesaplayan bilgisayar bulunacak sonuçlara dair kaba bir tahmin veriyordu. Bu aramada fazlasıyla geniş bir veri ortaya çıkacağı anlaşılıyordu. Toplam sonuçların tahmini sayısı 2692. Aramayı durduran Gettin, parametreleri arttırmalıyız dedi. Mezarla ilgili sahip olduğunuz tek bilgi bu mu? Başka bir şey yok mu? Langdon kuşkulu gözlerle Sofinova'ya baktı. Gettin bunun bir leş avı olmadığını sezmişti. Robert Langdon'ın geçen yıl Roma'da yaptıklarıyla ilgili dedikodular kulağına gelmişti. Bu Amerika'da dünyadaki en güvenli kütüphaneye girmişti, Vatikan gizli arşivlerine. Langdon'ın içeride ne gibi sırlar öğrendiğini ve Londra'daki ümitsiz mezar arayışının Vatikan'da edindiği bu bilgilerle ilgili olup olmadığını düşündü. Gettin, insanların Londra'da neden şövalye aradıklarını bilecek kadar tecrübeli bir kütüphaneciydi. Kase. Gettin gülümseyerek gözlüklerini düzeltti. Lake Teabing'in dostusunuz, İngiltere'desiniz ve bir şövalye arıyorsunuz. Ellerini kavuşturdu. Kase peşinde olduğunuzu tahmin ediyorum. Langdon ile Sophie şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Gettin güldü. Dostlarım, bu kütüphane kaseyi arayanların merkez üssüdür. Lake Teabing de onlardan biri. Keşke Hergül, Magdalalı Meryem, Sangreal, Merovingian, Siyon tarikatı vesaire vesaire arayışımda ondan bir şilin alsaymışım. Komplolara herkes bayılır. Gözlüklerini çıkararak onlara baktı. Daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Yaşanan sessizlikte Gettin misafirlerinin gizlilik arzusunun çabuk sonuç alabilmek hırsına yenik düştüğünü anlamıştı. Sophie işte diye atıldı. Bildiğimiz her şey bu. Langdon'ın kalemini ödünç alarak kağıda diğer iki dizeyi de yazdı ve Gettin'e uzattı. Ara küreği kabre aitti. Güldü teni. Doluydu göbeği. Gettin içinden güldü. Gül ve doluydu göbeği kelimelerini gördüğünde gerçekten kaseymiş diye düşündü. Başını kağıttan kaldırarak size yardım edebilirim dedi. Bu şiirin nereden geldiğini sorabilir miyim ve neden bir küre aradığınızı? Langdon dostça bir tebessümle sorabilirsiniz dedi. Ama çok uzun hikaye ve çok az vaktimiz var. Kendi işinize bakın demenin kibar yolu. Langdon bu şövalyenin kim ve nerede gömülü olduğunu bulabilirseniz dedi. Size sonsuza dek müteşekkir olacağız Pamela. Yeniden yazmaya başlayan Gettin pekala dedi. Ben devam edeyim. Eğer bu kaseyle ilgili bir meseleyse kaseyle ilgili anahtar kelimeleri de aramaya dahil edelim. Başlık kısmını çıkarıp yakınlık parametresi ekleyeceğim. Böylece çıkan sonuçlar sadece metindeki kelimeleri içeren ve kaseyle ilgili kelimelerin yanında belirenlerle sınırlanmış olur. Ara. Şövalye, Londra, Papa, Mezar. 100 kelime yakınında. Kase, Gül, Sangreal, Kadeh. Sophie bu ne kadar sürer diye sordu. Birkaç yüz terabayt içinde çok göndermeli sahayı aramak mı? Ara tuşuna basarken Gettin'in gözleri hafifçe pırıldadı. Yaklaşık 15 dakika. Langdon ile Sophie hiçbir şey söylemedikleri halde Gettin bunun onlara sonsuzluk gibi geldiğini hissetmişti. Ayağa kalkıp daha önce demlediği çaydanlığın yanına yürüyen Gettin çay diye sordu. Lake benim çayıma bayılır. 93. Londra'daki Opus Dei merkezi Kensington bahçelerinin kuzey parkuruna bakan 5. Orme Kurt adında gösterişsiz bir tuğla binaydı. Silas daha önce buraya hiç gelmemişti ama binaya yaya olarak yaklaşırken sığınma duygularının arttığını hissediyordu. Limuzini ana caddeden uzak tutmak için Raimi yağmura rağmen onu biraz uzakta bırakmıştı. Yürümek Silas'ın umurunda değildi. Yağmur onu temizliyordu. Raimi'nin teklifi üzerine Silas silahını temizlemiş ve kanalizasyon ızgarasından aşağı atmıştı. Ondan kurtulduğuna memnundu. Kendini daha hafif hissediyordu. Bacakları uzun süre bağlı kalmaktan dolayı hala ağrıyordu ama Silas daha büyük acılara da katlanmıştı. Yine de Raimi'nin limuzinin arkasında bağlı bıraktığı Teabing'i düşünmeden edemedi. İngiliz acıyı hissetmeye başlamış olmalıydı. Buraya gelirlerken Silas Raimi'ye ona ne yapacaksın diye sormuştu. Raimi omuzlarını silkmişti. Bunu öğretmen karar verecek. Sesinde tuhaf bir kararlılık vardı. Şimdi Silas Opus Dei binasına yaklaşırken yağmur şiddetini arttırmıştı ve sırılsıklam olan ağır cübbesi bir gün öncesinin yaralarını sızlatmaya başlamıştı. Son 24 saatin günahlarını ardında bırakmaya ve ruhunu arıtmaya hazırdı. İşi sona ermişti. Ön kapıya giden küçük avludan geçen Silas kapının kilitli olmamasına şaşırmadı. Açarak az eşyayla döşenmiş lobiye adım attı. Silas halıya bastığında yukarıdaki elektronik zil çaldı. Sakinlerin günlerini odalarında dua ederek geçirdikleri bu gibi mekanlarda ziller sıkça kullanılan bir araçtı. Silas gıcırtılı parkeler üzerindeki hareketin sesini duyabiliyordu. Pelerini bir adam aşağı indi. Size yardım edebilir miyim? Silas'ın şaşırtıcı görüntüsüne dikkat etmeyecek kadar düşünceli gözlere sahipti. Teşekkürler. Benim adım Silas. Opus Dei üyesiyim. Amerikalı mısınız? Silas başını salladı. Şehre sadece bir günlüğüne geldim. Burada dinlenebilir miyim? Sormanıza bile gerek yok. Üçüncü katta iki boş oda var. Size çay ve ekmek getireyim mi? Teşekkürler. Silas çok acıkmıştı. Silas yukarıdaki tek pencereli odaya çıkarak ıslak cübbesinden kurtuldu ve iç çamaşırlarıyla dua etmek için çömeldi. Görevlinin yukarı çıkıp kapısının önüne tepsiyi bıraktığını duydu. Silas dua etmeyi bitirdi, yemeğini yedi ve uyumak üzere yattı. Üç kat aşağıda bir telefon çalıyordu. Silas'ı karşılayan Opus Dei üyesi telefona cevap verdi. Arayan kişi Londra polisi dedi. Albino bir keşiş bulmaya çalışıyoruz. Orada bulunabileceğine dair istihbarat aldık. Onu gördünüz mü? Adam şaşırmıştı. Evet, o burada, bir terslik mi var? Şimdi orada mı? Evet, yukarıda dua ediyor. Neler oluyor? Memur onu olduğu yerde bırakın diye emretti. Kimseye tek kelime etmeyin. Hemen memur gönderiyorum. 94. Westminster, Buckingham ve St. James saraylarını çevreleyen St. James Park'ı Londra'nın ortasında bir yeşillik deniziydi. Bir zamanlar Kral 8. Henry'nin kapattığı ve içini avlanmak için geyikle doldurduğu park artık halka açıktı. Londralılar güneşli günlerde söğütlerin altında piknik yapar ve Rus Büyükelçisi'nin 2. Charles'a hediye ettiği pelikanların gölde yaşayan torunlarına yem atarlardı. Öğretmen o gün etrafta pelikan görememişti. Fırtınalı hava beraberinde okyanustaki martıları taşımıştı. Çimenler onlarla doluydu. Hepsi de aynı yöne bakan yüzlerce beyaz figür sabırla nemli rüzgarın geçmesini bekliyordu. Sabah sisine rağmen parktan parlamento binasıyla Big Ben'in muhteşem manzaraları görülebiliyordu. Meyilli çimenlerden, ördek havuzunun yanından ve su damlayan söğüt ağaçlarının ince silüetlerinin önünden geçen öğretmen, şövalyenin mezarının bulunduğu binanın sivri kulelerini görebiliyordu. Remy'ye buraya gelmesini söylemesinin asıl sebebi buydu. Öğretmen park etmiş limuzinin ön yolcu kapısına yaklaşırken Remy uzanarak kapıyı açtı. Dışarıda biraz duran öğretmen yanında taşıdığı konyak matarasından bir yudum aldı. Ardından ağzını kurulayarak Remy'nin yanına geçti ve kapıyı kapattı. Remy kilit taşını bir ödül gibi tutuyordu. Neredeyse kayboluyordu. Öğretmen iyi iş çıkardın dedi. Kilit taşını öğretmenin sabırsız ellerine bırakan Remy iyi iş çıkardık diye yanıtladı. Öğretmen uzun süre hayranlıkla bakarak gülümsedi. Peki ya silah? Temizledin mi? Bulduğum yere geri koydum, torpido gözünde. Mükemmel. Konyaktan bir yudum daha alan öğretmen matarayı Remy'ye uzattı. Başarımızı kutlayalım, sona yaklaştık. Remy şişeyi minnetle kabul etti. Konyağın tuzlu bir tadı vardı ama Remy önemsemedi. O ve öğretmen artık gerçekten ortak olmuşlardı. Hayatının daha yüksek bir konuma yükseldiğini hissedebiliyordu. Bir daha asla uşak olmayacağım. Remy aşağıdaki ördek havuzuna bakarken Chateauville çok uzaklarda kalmış gibiydi. Mataradan bir yudum daha alan Remy konyağın kanını ısıttığını hissetmeye başlamıştı. Bununla birlikte Remy'nin boğazındaki sıcaklık yerini rahatsızlık verici bir yanma hissine bıraktı. Papyonunu gevşeten Remy ağzındaki kumluluk hissinden rahatsız olarak matarayı öğretmene geri uzattı. Zayıf bir sesle galiba yeterince içtim diyebildi. Öğretmen, Remy, senin de farkında olduğun gibi yüzümü gören tek kişi sensin, sana çok güvendim dedi. Papyonu daha da gevşetirken ateşinin yükseldiğini hisseden Remy, evet dedi ve kimliğin mezara kadar bende saklı kalacak. Öğretmen bir süre sessiz kaldı, sana inanıyorum. Matarayla kilit taşını cebine atarak torpido gözüne uzanan öğretmen küçük meduzayı çıkarttı. Remy bir an için korkuya kapıldı ama öğretmen onu da pantolonunun cebine soktu. Ne yapıyor? Remy aniden terlemeye başlamıştı. Artık üzüntülü bir tonla konuşan öğretmen sana özgürlük vaat ettiğimi biliyorum dedi. Ama içinde bulunduğun şartları göz önüne aldığımda yapabileceğimin en iyisi bu. Boğazındaki şişkinlik Remy'yi deprem gibi sarstı. Daralan soluk borusundaki kusmuk tadıyla boğazını kavrayarak direksiyonun üstüne doğru sendeledi. Arabanın dışından duyulmaya yetmeyecek kadar kısık bir çığlık atabildi. Konyaktaki tuz tadı etkisini göstermişti. Öldürülüyorum. Remy inanamayan gözlerle dönüp yanında soğukkanlılıkla oturup ön camdan dışarıyı seyreden öğretmene baktı. Remy'nin görüşü bulanıklaştı ve nefes almakta zorlandı. Onun için her şeyi yaptım. Bunu nasıl yapabilir? Remy öğretmenin onu baştan beri mi öldürmeye niyetli olduğunu yoksa Mabet Kilisesi'ndeki davranışlarıyla güveni sarstığı için mi öldürdüğünü asla bilemeyecekti. Şimdi dehşet ve intikam duygularıyla dolmuştu. Remy öğretmene doğru hamle yapmak istedi ama sertleşen vücudunu hareket ettiremiyordu. Sana her konuda güvendim. Remy yumruk haline gelen ellerini kaldırıp kornayı çalmak istedi. Ama yana kayarak öğretmenin koltuğuna düştü. Boğazını sıkan öğretmenin yanında yan yatıyordu. Yağmur daha da şiddetlenmişti. Remy artık göremiyordu ama oksijensiz kalan beyninin son zayıf uyarıcı duyuları almaya zorlandığını hissedebiliyordu. Dünyası yavaşça kararırken Remy, Riviera dalgalarının yumuşak sesini duyduğuna yemin edebilirdi. Limuzinden inen öğretmen kimsenin kendinden tarafa bakmadığına memnun olmuştu. Başka şansım yoktu diye düşünürken az önce yaptıklarından ötürü ne kadar az pişmanlık duyduğuna kendisi de şaşırmıştı. Remy kendi kaderini çizdi. Öğretmen görev tamamlandıktan sonra Remy'nin ortadan kaldırılması gerekebileceğinden başından beri endişe etmişti. Ama Mabet Kilisesi'nde kendini göstererek bu gerekliliği hızlandırmıştı. Robert Langdon'ın Chateau Villiers'e ani ziyareti öğretmene hem beklenmedik bir hediye olmuş hem de onu ikileme düşürmüştü. Langdon kilit taşını doğrudan operasyon merkezine getirmişti. Bu hoş bir sürprizdi. Ama peşinden polisi de sürüklemişti. Tüm Chateau Villiers'de ve samanlıktaki dinleme ünitesinde Remy'nin parmak izleri vardı. Öğretmen Remy'nin faaliyetleriyle kendisininkiler arasında her türlü bağlantıyı engellediğine seviniyordu. Remy konuşmadığı müddetçe öğretmeni hiç kimse teşhis edemezdi ve artık bu sorun da ortadan kalkmıştı. Limuzinin arka kapısına doğru ilerleyen öğretmen, burada halletmemiz gereken tek bir sorun kaldı diye düşündü. Yaşananlar hakkında polisin hiçbir fikri olmayacak ve onlara anlatacak yaşayan hiçbir tanık kalmayacak. Hiç kimsenin bakmadığından emin olmak için etrafı kolaçan ederek kapıyı açtı ve geniş bölüme girdi. Öğretmen dakikalar sonra St. James Park'ını geride bırakıyordu. Geriye iki kişi kaldı. Langdon ve Nümo. Onların işi daha karmaşıktı. Ama üstesinden gelmek mümkündü. Ama şu anda öğretmenin öncelikle Kriptex'le ilgilenmesi gerekiyordu. Parkı zafer edasıyla göz gezdirerek hedefini gördü. Papa Şövalye gömmüş Londra'da. Öğretmen şiiri duyar duymaz cevabı bulmuştu. Buna rağmen diğerlerinin hala bulamamış olması şaşırtıcıydı. Adaletsiz bir avantaja sahibim. Aylardır Sanyer'in konuşmalarını dinlediğinden Büyük Üstad'ın bir kez Da Vinci'ye beslediği kadar saygıyla bu şövalyeden bahsettiğini duymuştu. Bir kere gördükten sonra şiirin bahsettiği şövalyeyi anlamak son derece basitti. Sanyer'in espiritüelliğini kabul etmek gerekirdi. Ama bu mezarın son şifreyi nasıl açıklayacağı hala bir muammaydı. Ara, küreyi kabre aitti. Öğretmen ünlü mezarın ve en ayırt edici özelliğinin fotoğraflarını belli belirsiz hatırladı. Muhteşem bir küre. Mezarın üstüne yerleştirilmiş dev küre neredeyse mezar kadar büyüktü. Kürenin varlığı öğretmen için hem cesaret vermiş hem de sıkıntı yaratmıştı. Bir yandan yol gösteren bir levha gibiydi. Ama şiire bakılacak olursa bulmacanın eksik parçası şövalyenin mezarında bulunması gereken bir küreydi. Zaten orada mevcut duran değil. Cevabı ortaya çıkarmak için mezarda yapacağı incelemeye güveniyordu. Yağmur hızını arttırmıştı. Kriptex'i nemden korumak için sağ cebinin iyice derinlerine itti. Küçük Meduza marka tabancayı sol cebine sakladı. Birkaç dakika sonra Londra'nın 900 yıllık en eski binalarından biri olan sakin mabede giriyordu.